Ayrım 50, sayfa 371. Washington'un başkenti Brüksel, Mayıs 2007 yolculuğu. Fransa ile Almanya arasında tampon vazifesi görmek için kurulmuş bir ülke Belçika. İki halkı barındırıyor. Flamanlar, Valonlardan nefret ediyor. Bağımsızlık çığlıkları AB'nin başkentinde yükseliyor. Sadece AB'nin değil, NATO'nun da merkez üssü Belçika. Zirveleri ve kriterleriyle ünlü. Araplar ve Türkler en kalabalık nüfusa sahip göçmen grup. Tabii Belçika'nın Kongo'da yaptığı katliamdan sonra burayı vatan bilen Kongoluları da unutmamalı. Bu arada Avrupa Birliği'nin başkentinde Kongo katliamı ile ilgili kitaplar yasaklı. Ve Belçika içindeki göçmenlerle kavgalı. Aşırı milliyetçi dalga tüm Avrupa gibi Belçika ile sarsıyor. Ve işsizlik tüm Avrupa gibi Belçika ile kasıp kavuruyor. Koca bir kıtanın orta noktası. Küresel güç olmak için yarım yüzyıldır çabalayan Avrupa Birliği'nin odağı. Brüksel aslında ayrı bir devlet gibi. Yapay olarak bir araya getirilmiş değişik halklardan oluşan ve bir hayli göçmene zorunlu ev sahibi. Çoğu onlara eski sömürü düzeninin hediyesi. Kongo'da yapılan insanlık dışı soykırım Belçika tarihinde kara bir leke. Sokaklarda mutsuz eskinin Kongolusu, bugünün Belçikalıları, Kuzey Afrika'nın itilip kakılan insanları ve Türkler. Aslında Brüksel'in en heyecan verici sokakları, göçmenlerin yaşam alanları. Orada heyecan, enerji ve hareket var. Göçmen mahallelerinin dışı sakin, donuk, bomboş. Küçük bir kentin yarısı Fransızca, yarısı Flamanca konuşuyor. Polis memurları bile hangi dilde konuşursanız ona göre tavrını alıyor. Brüksel, Birleşen Avrupa'nın tam ortası bölünmeyi tartışıyor. Flamanlar zengin ve Alman disiplininde Fransız kökenli Valonlardan nefret ediyor. Bağımsızlık istekleri her geçen gün büyüyor. Anne-Marie Linde'in Brüksel'in senato başkanı. Ülkenin bölünmesi tartışmalarına öfkeyle yanıt veriyor. Neden bahsediyorlar? Kim ayrılmak istiyor? Yok öyle bir şey. Haber şakası. Ama başkentte ülkenin karmaşık federal sisteminin her an çökebileceği kulaktan kulağa sessiz bir biçimde yayılıyor. Hatta Valon televizyonu hayali bir haberle ülkeyi birbirine karıştırıyor. Belçika televizyonu bir gün yayına kralın kaçtığını, Flamanların bağımsızlık ilan ettiği haberiyle yan yana başlayınca halk sokağa dökülüyor. Bir kamu kuruluşu olan RTBF'nin senaryosu çerçevesinde Belçika Devleti öldü başlığıyla verilen haber, Kraliyet Sarayı önünden yapılan canlı yayınla ekranlara yansıyor. Kurgu haber kapsamında NATO'nun alarma geçtiği, bazı bakanların kaçtığı, havaalanının trafiğe kapandığı, Flaman kentlerinde şenlikler yapıldığı gibi bilgiler düzmece görüntü ve röportajlarla aktarılıyor. RTBF'nin haber müdürü Yves Tiran'a soruyorum. Neden çıktı bu şaka haber fikri? Bir arkadaşımız Belçika'nın sonu geldi diye bir program yayınlayıp Belçikalıların buna inanıp inanmayacağını görelim dedi. Programın başını izleyen insanların %95'i buna inandı ve genel bir panik yaşandı. Demek inanılabilir bir haberdi. Çünkü Valonlar ve Flamanlar apayrı insan grubu. Benzerlikleri çok az ve bizi ayıran çok fazla şey var. Bu kurgu habere hiç şaşırmayanların başında Flamanlar geliyordu. Belçika televizyonunun programının tesadüfen değil, ülke gerçeklerine uygun şekilde hazırlandığı ve bu nedenle son derece inandırıcı olduğu görüşü dile getiriliyordu. Flaman Milliyetçi Parti'nin başkanı Van Hekke, bağımsızlık istiyoruz diyordu. Biz bağımsız bir Flaman devleti istiyoruz ve Belçika'da bağımsız bir Flaman devleti isteyen tek parti de biz değiliz. Yeşiller dışındaki bütün Flaman partileri daha fazla güce sahip olmamamız konusunda aynı fikirde. Flamanlar Belçika'da çoğunluğu oluşturur. Biz bağımsızlık isteyen bir azınlık grubu değil, çoğunluğuz. Neden bağımsızlık istiyoruz? Çünkü Belçika'yı Flamanlar besliyor. Belçika'nın zenginliğinin bel kemiği biziz. İşsizlik Flaman bölgesinde %8 civarında. Valonlarda bu oran neredeyse %20'lerde. Flamanlarda çalışanların %22'si devlet içi çalışıyor ama Valon kesiminde bu oran %40. Ortak noktalarımız. Kral, bira ve futbol. İşte 2007'de Belçika bu havada seçime gidiyordu. Genel seçimler öncesinde ülkenin Flaman kesiminde bağımsızlık ve konfederasyon sloganları sıkça duyuluyordu. Brüksel modeliyle ünlü Avrupa Birliği'nin simgesi Belçika'da durum buydu. Seçimlerden sonra federal hükümet başbakanı olan Flaman Hristiyan Demokrat Parti Başkanı Yves Leterme, Belçika'nın tarihin bir kazası olduğunu söylüyordu. Belçika'yı oluşturan halkların arasında sadece kral, futbol takımı ve bira ortaklığı kaldığını söylüyordu. Yapay ülke ve Kongo'nun başına gelenler. Valon tarafından Çıkan sesler de pek farklı değildi. Televizyoncu İltiran, Belçika'nın uzun zamandır kuruluş nedenini sorguladığını söylemişti. İnsanlar Belçika'nın yapay bir ülke olduğunun iyice farkına vardılar. Biliyorsunuz Belçika 19. yüzyılda Fransa ve Almanya arasında konuşlandırılmış yapay bir ülke. Fransa ve Almanya öyle bir kanlı geçmişe sahiptiler ki aralarına tampon bir bölge gerekti. Bu yüzden Flaman kültüründen ve Fransız kültüründen insanların aynı sınırlar içine sokuldu ve Belçika böyle doğdu. O gün bugün Belçika'nın kuzeyi ile güneyi iki ayrı ülke gibi. Daha doğrusu Belçika'nın kuzeyi Hollanda'nın, güneyi ise Fransa'nın bir devamı gibi yaşamayı sürdürdü. Ortada Valon ve Flamanlardan oluşan nüfusuyla her iki tarafa yabancı bir Brüksel kaldı. Uzun zamandır adeta Washington'un başkenti. Belçika 1830 yılında Avrupa'nın güçlü devletleri tarafından bir tampon bölge olarak kurulmuştu. Tarihi Avrupa'nın tüm garipliklerini yansıtıyordu. Avrupa o zamanlar prensliklerle yönetiliyordu. Avrupalı prensler Afrika'yı kıyasıya sömürüyordu. Kenyatta'nın dediği gibi siyah adama İncil'i vermişler, karşılığında topraklara el koymuşlardı. Kongo faciası dramatik Afrika öykülerinden sadece biri. Kongo, İngiltere'de yaşayan bir Alman prensin emrine tahsis edilmişti. Belçika, Kongo'nun sömürülmesiyle zenginleşmişti. Bu bizim iç sorunumuz. Brüksel dünyaya akıl verirken yapay devletin sorunlarından söz edilmezdi. Yapılan zirvelerde Belçika'daki halkların istekleri masaya gelmezdi. Ülkenin çöken federal sisteminden bahsedilmezdi. Oysa Belçika yıllardır bunun kavgasını veriyor. Birbirinden çok farklı üç bölgenin geleceği konuşuluyor. İftiran ilişkiyi açıklıyor. Çelişkiyi açıklıyor. Brüksel olmasaydı çoktan ayrılmıştık. Brüksel'i bölmek çok zor. Brüksel'i Flamanlara veremezsiniz. Çünkü Brüksel'in çoğu Fransızca konuşan Valonlardan oluşuyor. Ama Valonlara da veremezsiniz. Çünkü burası aslında Flaman bölgesi içinde kalıyor. Yani Brüksel'i bölmek imkansız ve bu yüzden birbirimize katlanıyoruz. Keyifli soruyorum. Peki Valon ve Flaman bölgesi dışında bir de Brüksel bölgesi olamaz mı? O bir seçenek. Üç devlet. Valonya, Flamanya ve Brüksel. Ama Brüksel'in tek başına bir devlet olarak hayatta kalabilmesi çok zor. Bu yüzden ayrılamıyoruz. Çünkü Brüksel modeline çözüm bulamıyoruz. Brüksel'de kurulmuş olan Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı ENAR'ın Yahudi ve Yunan melezi bir Belçikalı olan başkanı Pascal Charon, bu Belçika'nın tarihidir, iç meselesidir diyor. Bu da Belçika'nın trajedisi. Valonlar ve Flamanlar uzun zamandır beraberler, beraber Belçika'nın tarihini yaptılar. Ama sanırım birbirlerini pek sevmiyorlar diyorum. Gözleri asla benimle buluşmuyor. Konuşurken ya koltuğuna daha çok gömülüyor ya da iki yana sallanarak tavanda bir noktaya bakıyor. Yani şimdi siz öyle bir sorunu masaya koyuyorsunuz ki bu Belçika'nın iç sorunu. Yani ne göç olgusuna ne de azınlıklarla ilişkiler sorununa benziyor. Bu Flaman ve Valonların diyalog sorunu. Belçika'nın iç sorunu yabancı bir gazetecinin uğraşacağı konulardan değildir demek istiyordu. Pascal bu gibi konulara ilgi duymamı yadırgamıştı. Oysa Türkiye'nin gerek Güneydoğu gerekse Kıbrıs sorununda Brüksel modeli baş köşeye almıştı. Belçika'nın iç sorunları Türkiye ile yakından bağlantılıydı. Brüksel modeli. Hatırlarsınız bundan 2 yıl önce Celal Televani şöyle diyordu. Biz Kürtler inanıyoruz ki bu coğrafyada özellikle Kerkük'te bir arada yaşamalıyız. Kerkük için aldığımız model Brüksel modelidir. Demokratik barış ortamı bu modeli yardımcı olacaktır. İşte böyle demişti. Brüksel modeli bir süre havada gitti geldi. Brüksel'liler bile kendi modellerini anlamakta zorluk çekmekteydiler. Ama model sorunlu bölgelere servis edilmekteydi. Brüksel modeli federal bir sistemdi. Belçika'da Fransızca konuşan Valonlar ve Flamanca konuşan falanlar arasında dil farkı nedeniyle anlaşmazlık hat safhaya varınca vatandaşlardan bir ana dili tercih etmeleri istenmişti. Dil ayrılığına bağlı olarak bölgeler belirlendi. Belçika 3 bölge ve 3 topluluğa ayrıldı. Başkent Brüksel, Flaman ve Valon bölgesi olarak karma bir yapıda kaldı. 1960 yılıydı. Birkaç yıl sonra Belçika iyice tuza bulandı. Sınırları belirlenen yeni bölgelerde halk iç göçe tabi oldu. Bir zamanlar iki dilde eğitim veren Flaman üniversitelerinden yaka paçalanan profesörler Belçika televizyonu ekranlarında yer aldılar. Üniversiteler yer aldıkları bölgeye göre Flamanca ya da Fransızca eğitime geçtiler. Brüksel modeli işte böyle olmuştu. Ve birden diplomatik dilde yerini aldı. son yıllarda Kıbrıs için bolca kullanılacak. Biz Kıbrıslıyız. Bir sabah Brüksel'in ortasında sırtlarımda Cyprus yani Kıbrıs yazan gençlerle karşılaşıyorum. Avrupalı sivil toplum örgütlerinin sokak şaklabanlığı usulünce düzenlenmiş bir protesto için toplanmış kalabalığın arasına karışıyorum. Birçok yabancı öğretim üyesi cübbeleri ve ellerindeki kartonları sallıyorlar. Öğrenci ve politikacılar aynı düzende yavaşça Avrupa Parlamentosu önünde birikiyorlar. Kaybettikleri egemenlikleri karşılığında üniversitelerine uygulanan ambargonun kalkmasını istiyorlar. Biz hani Avrupalıydık, neden Avrupa kurumları içimize daha fazla girmiyor diyorlar. Acı içinde seyrediyoruz. Bazılarına mikrofon uzatıyoruz. Bunlardan bir de Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili. Buraya gelen insanlar daha bundan 2 yıl önce AB'ye evet için meydanları doldurmuştu. Ancak onca destek verilen AB şimdi ortaya koyduğu görüşleri, fikirleri, vermiş olduğu sözleri maalesef unutmuş pozisyondadır diyor. Zaten biliyorduk unutacağını diyorum. Ayrıca söylemeden geçemeyeceğim. Belçika'da bir meydanda Kuzey Kıbrıs Türk bayrakları eşliğinde bir protesto için toplanıyorsunuz ve bakın öğrencilerin gömleklerinin arkasında Cyprus yazıyor. Tuhaf, şimdi şu anda burada açılan bir pankart sizin söylemeniz üzerine dikkatimi çekti. Çok yanlış bir pankart. Çünkü biz burada Rum kesiminin azınlığı olmamak için direniyoruz. İyi de şu anda burada bir azınlık olarak bulunuyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekilini bu meydanda Kıbrıs sloganı altında birleştiklerini hatırlatıyordum. Bana pankart ve sloganların farkında olmadığını söylüyordu.